Ayrım 19, Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 212. Bu çetrefil duyguların sersemliğini duya duya biraz mutluluğa, daha çok pişmanlığa yakın bir yerde bir cigara yaktım. Lili yerinden kalkmadan cigaramı dudaklarımdan aldı. Üstüne bir çekingenlik sinmişti. Neredeyse utanıyor diyeceğim. Gözlerini gözlerimden kaçırıyor. Odasının aşk romanı havasında vücudu önemini yitirmiş olduğundan ufak tefek, hatta çelimsiz, şehveti mehveti hiç kalmamış. Havayı değiştirmek isteğiyle sordum. Sık yapar mısınız bunu, yani kadınlarla? Umduğumdan neşeli cevap veriyor. Yo, hayır, kadınlardan tiksinirim. Ayaklarıma dolaşır dururlar. Hepsi topu ya iki defa ya üç. Ben asıl o kapı gibi delikanlılar vardır ya. Peki niye benimle? Canım, siz başka. Başkalık neredeydi bilemiyordu pek. Akla yakın bir açıklama yapamadı. Aslında Lili tutarlı konuşamıyor. Uzunca bir şey anlatması gerekti mi daldan dala atlıyor. Çağrışımların tutsağı olup lafı dolaştırıyor. Her şey açıklanamaz ki. Açıklayamamak yaşananı güzelleştirir. Her şeyin açıklanması olsaydı hayatımız ne yavanlaşırdı? Örnek mi? Tamam. Sizden önceki kadın kıllı, iri kemikli bir Ermeniydi. Gece pavyondayım. Bu masanın birine oturmuş muazzam Arap falcı kaşlarını çatmış, gözlerini benden ayırmıyor. Alıcı bir bakış. Aramızda mıknatıslı bir bağlantı. Hadi açıkla bakalım neden? Bu kadar kadın dolaşıyor, neden onlardan biri değil de bu? Antoine duruma çok içerledi, öfkesinden küplere biniyor. Her gece kavga, küfür, kıyamet. Beni kovacakmış da sokaklarda aç sürünecekmişim de falan filan. Tehditleri, bağırıp çağırmaları vız geldi. 15 gün erkekten bozma bu Ermeniyle delice seviştik. Sabahları elektrikli tıraş makinesiyle bıyıklarını tıraş ederdi. Nasıl etkilenirdim bundan, nasıl içim gıcıklanırdı anlatamam. Bunun açıklaması ne, yapabilir miyiz? Sustu, düşünceli ve ağır ekledi. Bak şimdi belki bıyıklı olduğundan beni çekmişti, takuhi. Ben dedim, belki sesim yüzünden. Olabilir, Kermo hiç önemsemez, bana hep zirzop derdi. Ne yapayım, zevkim için yaşamaya bayılıyorum. Elimin altındakinin o dakika tadını çıkarmalıyım. Ciddiye almadan ama şakacıktan gibi. Sizsiniz tahrik etti diyelim, tamam. Sorgu soru yok, hemen atlıyorum. Atlıyorum demesi yanlıştı. Beni yavaş yavaş ele geçiriyordu birkaç günde. Paris yaşantımın ortasına yerleşmeyi başardı. Yerleşmekte kalsa neyse, nazlı bir el işareti, usturuplu bir lafla taşı gediğine koyuvermesi, istediği yöne çevirmesini sağlıyor. Canın istediği yöne, sanırım bu asıl ve gizli amacı, zayıf görünenin güçlü sayılanı parmağının ucunda oynatacağı cinsel bir dostluk. Vücudunu zambak gibi çırılçıplak sunuyor. Her fırsatta sevişilmeli, vazgeçemeyeceğiniz bir alışkanlık oluncaya kadar. Oldu mu? Bitti. Fiyatını istiyor yaptığı her şeyin. Faturasını burnunuza dayayıveriyor. Korkunç bir fiyat. Geceleri yaşar olduk. O gece kulübünde çalışıyor. Ondan mı? Hayır, kadınlığını ancak karanlıkta güvende hissediyor ondan. Gündüzleri sırrının fark edileceğinden tedirgin. Meydanda bu. Karanlık bastırdı mı Lili, Lili oluyor. Hem de ne görkemle. Her buluşmamız bana onun hayatımdaki üstünlüğünü bir daha kanıtlıyor. Bu şahane kadın yapma göğüsleri ve takma kirpikleriyle bu sahte cover girl, vazgeçemeyeceğim bir şey o. Uçarı ve uçucu görünü verince ne büyük bir boşluktan çıktığımı anlıyorum. Onsuz olmanın boşluğu. Durup durup bana Leman diyor, Leman, beni çıldırtıyorsunuz diye fısıldıyor. Nefesiniz tenimi yakıyor. Bir gece baş başayız sanırım evde. Henri Monnier sokağında. Dışarıda yağmur çiseliyor. Lili şaka yollu içime bir kurt düşürdü. Ne kadar hilekar yaratık. Aklınızı esip erkek giyinseniz, şöyle kravat, fötrü, şapka, puro vesaire. İnan olsun arzudan aklımı kaçırabilirim. Yarısı yapmacık bir iç çekişle ekliyor. Elimde değil, travestiye düşkünüm her çeşidine. Hayalini önce hafife aldım. Sevişmeden daha çok zevk almak için herkesin gereksindiği uyarıcılar yok mudur? Öyle bir şey. Yanılıyordum ama bu uyarıcı bir hayal, bir cinsel oyun olmaktan öteye giden bir tutku, Lili'nin cinsel saplantısıydı. Ne zaman sevişsek anlattıkça tersine bir çift oluşturdukları iyice meydana çıkan aynı kişilerle aynı senaryoyu ele alıyor. O daima kadın kılığında, ben daima erkek. İkimiz böylece yabancı ülkelere gitsek, düşünün, kuğu beyazı bir transatlantik, lüks bir turist gemisi, güvertede ben yere göğe konmaz, buluttan bir kadın, hafif İskandinav havalı, son derece ciddi bir beyin kolunda, beysizsiniz, herkes sıradan denk düşmüş bir çift sanıyor, gerçek tam tersine. Hayallerinin akışına bıraktığımı anlattıkları daha şaşırtıcı oluyor. Yo, hayır, vurup kırma düşkünlüğü yok, eziyete uğramayı filan sevmiyor. Hani koca memeli dev anaları olacak da pembe ve altın sarısı kızları hapur küpür yiyecekler. Hayır, onun aykırılığı farklı, ilginç yanı olağanın içinde, günlük yaşantısının akışında gelişmesi. Onlar nasıl yaşıyorsa aynını yaşayarak. Yalnız, üst üste bindirilmiş ikinci bir gerçek halinde, içimizde öteki cinsen olmanın farkını duyuyoruz. Cinsel aykırılık, eğer böyle bir şey varsa, o kadar inceltilmiş oluyor ki, artık saptamak olasılır. İyice aşırı uçlara götürülmüş aykırılık, olağanlığa dönüşmüştür. Lili'nin saplantısı, her genç kızın çocukluğundan beri kurduğu hayalin ta kendisi. Günün birinde sevgili prense rastlamak, onunla evlenmek. Bir türlü doyumsuzluktan kurtulamayan Lili, bu beş para etmez senaryoyu oyuna kattığı öteki travesti sayesinde kendisini daha az yalnız hissetmek amacıyla uydurmuş olmalı. Öteki rolü bana uygun görünüyor. İlk günler tuhafıma gitmişti, kayıtsızdım. Giderek anaforuna kapıldım. Erkek kılığında dolaşmam tiyatro oyunculuğundan beterdi benim için. Ne tiyatrosu, karnavaldan beter, maskeli karnavaldan. Bir sabah kendimi hayal kurarken yakalamayayım mı? Saçlarım hayli kısa, sesim erkek, vücudum çakı. Gerçeğe en yakın erkek kadınlardan olabilmem için gereksindiğim, olsa olsa belki bir stil, biraz da aksesuar. Arduvaz grisi bir başka sabah, aşağılık bir yağmur, uyuşuk sis yoğunluğunu aralamaya uğraşıyor. Uyumuş kalmışım. Lili öğleye doğru çıka geldi. Ne gereksiniyorsam getirmiş. Pis herif, hala uyuyor musun? Kalk, neler aldım sana. Gör de için açılsın. Kravat almıştı. Bu bağlamda somut ama saçma görünen, yine de karnımda mı midemde mi nerede olduğunu bilmediğim bir yerimde, ne olduğunu bilmediğim bir şeyleri kımıldatan sahici erkek kravatları. Aklımla oyuna katılmayı reddediyor, güdülerimle katılmaktan kendimi alamıyorum. Öyle ki birkaç dakika sonra aynada gördüğüm büst, hafif yorgun ve esrarlı, etkileyici bir adamın büstü. Yanı başında dudakları ıslak, burun delikleri şehvetle titreyen, dört dörtlük bir orospu. Oyun olarak başlamıştı ya, uygulamada çabucak nitelik değiştirip bu senaryo başka bir boyut kazandı. Hızla alışkanlığa yozlaşarak tekrarların da yardımıyla beni tam bir yabancılaşmaya götürdü. Günden güne tebdil dolaşmanın cinsel tadına vardım. Çok da uğraşmadan Lili'nin beni bulmak istediği yere ulaştım. Dehşetli pahalıya patladı bu. Kılık değiştirmek, gardırobu değiştirmeyi içeriyor, dünyanın parası. Bugün çarşıya bir çıkıyorum, halis İtalyan, bir düzine kravat toplayıp dönüyorum. Hepsi yatağın üstüne sıralı, hayatından memnun bir fatih edasıyla birini seçip bağlayacağım. Yarın öğle sonunu dükkan dükkan dolaşıp vitrinlerde eli ayağı düzgün bir takım giysi aramakla geçireceğim. Giyer giymez beni yakışıklı bir iş adamına dönüştürecek. Öbür gün kendimi nerede bulursam iyi, Faubourg Saint-Honor'daki ünlü butiklerin birinde oturmuş, bağcıklı topuksuz erkek pabuçlarını giyip çıkarıyorum. Böyle böyle sanki öğeleri dört bir yana dağılmış yeni bir kişiliğin, bir erkek kişiliğinin parçalarını derlemekteyim. Evet, eğreti bir kişilik, gerçek de olmayabilir. Bu dokunaklılığını engellemez ki. Bir iki hafta sokağa böyle çıkmaya cesaret edemedim. Kaygıyla karışık korku ve utanç beni bağlıyordu. Lili'yi heyecan ve arzudan deliye döndüren o Monsieur'ün havasına girdikçe ne hikmetse eksikleniyorum. Üstüme pısırıklık mı çöküyor ne? Morali böylesine bozuluyor ki her şeyi olduğu yerde bırakmak, alıp başımı gitmek istiyorum. Boşuna zahmet. Akşam olur olmaz elimde viski bardağı Lili'nin yolunu gözlemekteyim. O kaltak da geciktikçe gecikiyor. Nerede olduğunu, ne yaptığını haber vermediği gibi beni bekletmekten zevk alıyor. Avucunun içinde miyim artık? Bazen yarı geceden az evvel iştah açan zehirli bir meyve gibi çıka geliyor. Yanaklarında uzun uzun kirpiklerinin gölgeleri, dudaklarının arasında sedef pembesi o loşluk. Ilık buğusu, sütlü kokusuyla önce sarhoş oluyorum, mutluyum. Az sonra mutluluk yerini daha güçlenmiş bir kaygıya bırakıyor. Büyük bir iç bozgununa. Onun yanında kendimi erkek hissedemediğim gibi derme çatma zar zor ayakta duran travesti dengemi de kaybediyorum. Nasıl saklamalı? Bir yaprak cigarası daha yakıp mahcup bir kızılderili gibi başımı dumanlarına gömerek mi? Son zamanlarda işi azıttı. Bana ısrarla Monsieur diyor. Hoşlanmadığımı fark etmedi mi? Pekala etti. Bilinçli olarak vazgeçmiyor. Israrından Allah bilir şımarık bir de keyif duyduğu için. Ne görüyorum diyor. Bu akşam Monsieur'ün suratı bir karış, canı sıkkın. Böyle kapanacak yerde çıksak gözü gönlü açılmaz mı? Bir yer biliyorum, ne güzel eğlenirdik. Sakin, havası çok başka. Arabaya biner binmez Paris, ama benim Paris'im mi? Gece insanları gözüme git git daha şüpheli görünüyorlar. Amansız bir kaderin elinde oyuncak. Lili bir dakika susmuyor, anlattıkları ipe sapa gelmez şeyler. Olağana sığmaz, tutarsız. Komşu pavyonların birine sarışın bir zenci dansöz gelmiş. Eşi benzeri bulunmaz bir striptiz yıldızı. Çelik vücudu, sırf kemik ve adale. Kara panter bakışlarındaki küçümseme insanı ezip bitiriyor. Hele ağzı evlere şenlik, ağız değil anıt. Ağır, koca dudaklı, muazzam bir şey. Tam büyücü ağzı vallahi. Yemekte her şeyden rahatsız oldum. Pavyonun kalabalığından, cazın gargara ettiği pis müzikten, küf kokulu şaraptan, tuhaf tuhaf bizi seyreden meraklılardan, rahatsız olmadığım tek şey Lili'ydi. Yanı başımda renkli bir gece çiçeği gibi her an daha etkileyici bir güzellik kazanıyor, dolaylı ve değişik bin bir yoldan ikimiz için tasarladığı mutlu sonu hatırlatıyordu. Ömrümüzün sonuna kadar İzmir'de tersine bir çift olarak yaşamak. Hınzır cigarasını dişlerinin ucuyla tutuyor, burun delikleri olası zevklerin heyecanıyla şimdiden titreyerek, Kermo'yla karar vermiştik diye fısıldıyor. Formülü bulan da odur. Üstünde duran da. Ayrı ayrı sevdiği seni ve beni başka bir yaşantıda başka bir aşkla birleştirecekti. Sevişeceğimize inanıyordu. Sustu, düşünceli düşünceli içini çekti. Doğru görmüştü dedi. Pavyon az aydınlatılmıştı. Gizli ışıklar eşyaların ve insanların anlamını değiştiriyor, taşımadıkları derin ve gizemli anlamlar veriyordu. Lili birdenbire bana çok yalnız, bakışlarıyla onu çatır çutur yiyen, bu sırtlan gibi kalleş, akbaba gibi kıyıcı kalabalığa karşı savunmasız göründü. Çok yaklaşmıştı, kırık dökük sesi yıkıcı bir soluğa dönüşmüş yüzümü yakıyordu. Hep öyle düşünceli, zavallı Kermo diye ekledi, ameliyat paramı bile bana vaat ettiği aklıma geliyor da. Ameliyat en büyük tutkusu. Tam başarıyla sonuçlanacağına güvenemiyor. Kuşku duyuyor ama vazgeçemez. Her travestinin çapraşık yaşantısına aynı şeye umut bağlayarak katlandığı malum. Hayalini kurduğu cinsiyete gerçekten kavuşabilmek. Lili ne kadar başarılı bir zenne olursa olsun bu hayalden kurtulamıyor. Oysa parasız, kazanmasına kazanıyor ya, savurgan, hesapsız harcıyor. Ameliyatına zorunlu 3-5 kuruşu hayatta bir kenara koyamaz. Üstelik başka zorluklarla karşı karşıya. Bir kere seks değiştirme ameliyatı Fransa'da yasak. Başvurdunuz mu ufak tefek hormon tedavisi yaparlar, tüyler kaybolur, göğüsler büyür. Biraz ruj, biraz rimel, tamam. Bu kadarı yetmezse saçlarınızı uzatıp boyatırsınız. Saçınız elverişli olmayabilir. Peruklar ne güne duruyor? Bugün Marilyn sarışını, yarın Rita Hayworth kızılı. Renk renk fena mı? Bir gardırop düzmeyi de becerirseniz. kirpik uçlarında kıvılcım tozlarıyla biraz öfkeli ekliyor. Casablanca'da işin uzmanı bir doktor olduğunu işittim. Ameliyatta cinsiyet değiştiriyor. Görünüşte değil ama bütünüyle. Biliyorum canım, güvendiğim kişilerden duydum. Klinikten çıkarken apış aranızdaki yararsız kuyruktan kurtuluyorsunuz. Bir kadın şeyiniz oluyor. Susuyor, sonra boynunu bükerek diyor ki, ama dünyanın parası. Bu kadar parayı ölsem bir araya getiremem. Yardım eden çıkarsa belki. Lily'yi iki cinsin özellikleriyle yeğleyen birisi ameliyatından söz eder etmez soğuyabilir. Benim için öyle mi? Ayrıca fırıldaklarının iç yüzünü seçiyorum. Para dendi mi göze alamayacağı yok. Çünkü ameliyatına gerekliyse irili ufaklı borçlarını ödemeye de gerekli para. Savurganlığı aklına eseni alması onu gırtlağına kadar borca batırmış. Şarkıcılığı hoş bir şaka olmaktan öteye gidemiyor. Kendini satmazsa neyle ödeyecek? Ekrem'i malını alabilecek varlıklı müşteri diye mimlediği belli. Onu almakla yetinmez, borçlarını ödeyip ameliyat parasını da verir. Ekrem çekilince yükü kim taşıyacak? Bana bu amaca ulaşmak için mi yakınlaştı? Bir başka sefer simişlemeli eflatun bir gece, sesinde hafif serzeniş, bakışlarında çılgın mutluluk vaatleri durumu daha da aydınlığa kavuşturdu. Monsieur, benim gibi bir kadınla evlenir miydi acaba? Ne müthiş bir şey. Kadınlığım kesinleşti mi kendimi ona, sadece ona vereceğim. Alımlı ve çıplaktı. Çetrefil güzelliğinden dağılan pembemsi sedef titreşimleri beni içimden sarsıyordu. Çinli kaşlarını çizmişti bu akşam. Bu çok ince ve zarif kaşlar ilginç yüzüne çekiklikleriyle değişik bir anlam katmışlardı. Biraz çakır keyif, oldukça bunalmıştım. Kulağıma o dakika sarhoş bir herif sesi gibi gelen sesimle ''Niye olmasın?'' deyivermişim, ''Niye olmasın? Yalnız seninle evlenmem erkek olmama bağlı. Açık bir nedeni olmasa da bundan hoşlanmıyorum. En iyisi böyle kalmam, yoksa kadın gereksineceğim. Sahici bir kadın demek istedim.''
''Ben dedi yok muyum? Sahici kadın olmayacak mıyım?''
''Asla, en arzu edeceğim şey olacaksın, sıradan bir kadın.''
''Beni reddediyorsun öyleyse.''
''Hayır, reddetmiyorum. Böylece kabul ediyorum. Reddettiğim sıradan bir yaşantıya yerleşme önerisi. Hepsi bu kadar.''
''Anlayamıyor, anlayamaz. Kendini şimdiden kadın saydığından sıradan bir yaşantıya zaten yerleşmiş.
Belki başından beri düşündüğü bu. Cinsel çetrefilliğini bir sinema happy end'ine ulaşabilsin diye kullanmak. Oysa ben onun aracılığıyla olağanın dışına çıkmak, olağanüstüyle karışmak istiyorum. Aramızdaki kıyıcı uyuşmazlığın kökeni burada.
Ertesi gün Lili ne uğradı ne telefon etti. Önemini duyumsatmak istemiş olabilir mi?
Belki. Ondan kesinlikle kopmak olasılığı öylesine canımı yaktı ki, bütün gece başımı hangi taşa çalacağımı kestiremedim. Onu bütünüyle yitirmek istemiyordum ama bütünüyle kazanmak da istemiyordum. Şu ipe sapa gelmez durumu var ya, yetiyordu bana. Böylece benim olması mutluluğumu fazlasıyla sağlardı. Dediklerine ve yaptıklarına bakılırsa en razı olamayacağı şey de bu, hayatını böyle sürdürmek. O halde ya ameliyat parasını vereceğim, bu bütün çetrefilliğini, çapraşık alımını yok edecek, ya da hayatımdan çekilecek, onu kaybedeceğim.
Saat 1'e doğru yokluğuna katlanamaz hale düştüm. Yoğunluğu korkunç bir sessizlik uğulduyordu. Viski bardağının birini boşaltıp öbürünü dolduruyordum. Sarhoşluk gerçeklik duygusunu, sağduyuyu yitirmeme yol açıyor. Lily'nin sevdiklerini giymiştim. Gece mavisi ceket pantolon, naylon gömlek, çizgili kravat. Kalın bir yaprak cigarası yaktım. Duman bulutları ansızın gülümseyen portrelerle aramıza sarı bir perde çekiyor. Sağda solda fısıltılar. Kim fısıldaşıyor? Bilinemez ki. Ara sıra Lili'nin burada olduğu duygusuna kapılıyorum. Çevremde dolaşıyor ama görünmez olarak. Yoksa sütlü kokusunu bu derece belirgin duyar, eteklerinin hışırtısını işitir miyim? Evet, mutlaka burada. Edalı edalı geziniyor. Demin yanı başımdan geçti. Cigarasını dişlerinin ucuyla tutmuş, gözleri yarı açık, ağzı şehvetle buğulu. Görebilsem, ah bir görebilsem, dünyalar benim olurdu. Varlığını sezip görememek içimi tüketiyor, eriyip bitiyorum. Yalnızlığım ve öfkenin basıncıyla sokaklara savruldum. Ölüm tehditleri, bastırılmış çığlıklar, hesaplaşmalarla dolu gece sokaklarına. Aldatılmış olmaktan mutsuz, erkek hayalimi vitrin camlarında görmekten ürkek, duvar diplerinde yürüyorum. Ardım sıra yaprak cigaramın Arap saçı düğümlerini sapsarı havada bırakarak. Kim bilir hangi zevklere kavuşmak için tek tük geçenler beni köşe başlarında gece yosmalarıyla sıkı pazarlık eden hovardalardan sandılar. Üstümde durmadılar, sevindim. Hem küstah hem mahcup tavrım yosmaları ilgilendirirdi. Ama hele çizmeleri gıcırtılı, acı kırmızı mantolu o İspanyol esmerine çağrıları ısrarlı olmadı pek. Onlarla ilişki kuramayacak bir düzeyde olduğuma hükmettiler. Bundan yüreklendim sanırım. Ani bir kararla Bobby'nin, hani şu sarışın zenciden söz, çalıştığı pavyona yöneliyorum. Başlıca rakibim şimdilik o. Pavyonun havasını böyle esrarlı yapan müziğin vahşiliği mi, ışık düzeninin karanlığa ayrı önem veren özelliği mi? Girdiğimde Bobby sahnedeydi. Tüyler ürpertici cinsel çağrışımları kışkırttığı için herkesi çarpan ünlü yılan dansını yapıyor. Dans demek doğru mudur acaba? Afrika folklorundan çok batıda tasarlanmışa benzer cinsel bir fantezi. Pırıl pırıl derisi menevişli bir yılan dönüp dolaşıp dansözün bacakları arasından akıyor. Dansöz çok uzun boylu, atlet yapılı, görmeye alıştığımız süslü püslü zenci kızlarına hiç benzemiyor. Hani nerede bir sapıklık görürlerse oraya üşüşürler de topu uyuşturucu düşkünüdür, eroin, morfin derken hayatlarını mahveder. Bir kere bu renkçe farklı, onlar ya sütlü kahvedir ya çikolata, bu eflatuna çalan kuzguni siyah. Işığa değen yerleri cilalı gibi parlıyor, sonra davranışı farklı, biraz ağır görünse de çok soylu, fazlasıyla yukarıdan. Elektrikli çıtır çıtır kıvılcım, platin beyaz saçları, peruk olmalı, geniş ve dik omuzları üzerinde dalga dalga. Vücudun doğal siyahlığıyla saçların kimyasal aydınlığı arasında yaratılan karşıtlık gözlerimizi kamaştırmaya yetiyor da artıyor bile. Hepimizin o geceki kölelerinin yani onu aşağıdan yukarıya dudaklarını çekiveren garip bir tik yılan büyüsüne tutulmuş sabit gözlerle seyredenlerin. Dans sona erdiği zaman masamda nasıldım? Işık körü, cigaram sönmüş, burnumun dibinde çakmağının alevini uzatan bir garson. Monsieur'ye diyerek kibarca soruyor. Ne veriyoruz? Şaşaladım. Viski dedim. Bir viski lütfen. Long John olursa sevinirim. Sesim nedense daha az erkek çalındı kulağıma. Garson aynı kibarlıkla hafifçe eğilerek. Derhal diyor. Derhal monsieur. Bir viski Long John. Erkek olmadığımı anlamamıştı. Çok korktum. 19. ayrımın sonu. Sayfa 222.